Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 77. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben ülkenin gündemine rağmen iyi hissediyorum galiba kendimi. Şu anda masamda oturuyorum. Eskiden hep yataktan kaydediyordum podcastleri ama Instagram'dan takip ediyorsanız beni biliyorsunuzdur. Salonumda bir değişiklik yaptım. Daha sonra başka yerlerde anlatacağım size bunu uzun uzun. Özet geçecek olursam, salonumun ortasında böyle bir anıt mezar gibi duran bir yemek masası vardı ve yemek masasını asla kullanmıyordum ama işte herkes çok güzel görünüyor, sakın atma falan dediği için tutuyordum. Hani el alem ne der diye düşünen herkese kızmama rağmen kendim de bunu içselleştirmişim. El alemin hoşuna gider, ne kadar havalı salonu var derler diye onu orada tutuyormuşum. Gerçekten de ben yemek yapmayı bırakın hani yumurta kırmayı falan anca becerebilen bir insanım. O yüzden kullanılmıyordu. Etrafından böyle bir Kabe'nin etrafına döner gibi dönüp masaya tapınarak geçiyordum. Sonra o yemek masasını atmadım. Yemek masasının ayaklarını söküp böyle her şey yerine tam oturunca tesadüfler eseri çok hoşuma gidiyor. Belki de tesadüf değiller. Neyse yemek masası 2,5 metrelik kocaman bir masaydı. Ben de yatak odamdaki yatağı değiştirmek istiyordum. Zamanında stand-up'ımı yaptığım mekanda bana bir otelde yapmıştım ilkini. Otelin odasında verdikleri odada böyle bir yatak başlığı vardı, kocaman ahşap. Öyle bir yatak almak istiyordum. Ve sonra ne yatak almama gerek kaldı ne de masayı atmama. Çünkü o masayı aldığım bir yatak başlığı yaptım ve bence harika oldu. Bütün taşlar yerine oturdu, her şey yerini buldu ve içimde müthiş bir tatmin yaşadım. Neyse masanın yatak başlığına dönüşmesiyle salonda kocaman bir yer açıldı ve salonda eğer biliyorsanız evimi kütüphanemin yanında böyle kocaman camlar var ve bu camlardan dışarısı görünüyor. Galata Kulesi, Eski Beyoğlu ve çok uzakta da deniz görünüyor. Deniz. Denizi görmek hoşuma gidiyor. O yüzden çalışma masamı aldım, bu camın önüne koydum ve hayatımda İlk kez bu kadar heyecanla masaya oturur oldum. O yüzden düşündüm ki podcastımı da burada kaydetmeliyim. Penceremden baktığımda şimdi yağmur görüyorum. Bugün çok yağmurlu. Ve yağmurdan dolayı melankolik hissediyorum. Ama sadece yağmurdan dolayı değil melankolik hissetmem. Dün gece bir sürü şiir okudum. Uzun zamandır bu kadar şiir okumuyordum. Üst üste çok fazla şiir okudum ve hani şiir aslında kısa gibi görünür ama bence en yüklü anlatı biçimi. Çünkü kimin de o? Birisinin bir lafı vardı bir yazarın. Çok özür dilerim. Bu sefer sana derdimi uzun bir mektupla anlatmak zorunda kaldım diyor mektuplaştığı arkadaşına. Çünkü aslında kıymetli olan derdini en kısa haliyle anlatmaktır. O yüzden aslında kısa olan en güzel anlatı biçimidir bence. Çok yüklüdür ve çok zordur kısa bir metinde bir şeyler anlatabilmek. Ve uzun uzun anlattığınızda hani bir romandaki gibi ne söylediğiniz çok açıkça ortada olduğu için sanata çok fazla yer kalmaz aslında. Rasyonelliğe daha çok yaklaşırsınız. Hani şiire geldikçe ama iş gerçekten her kelimenin çok büyük anlamları oluyor ve şiirde kelimelerle manyakça neredeyse oynanıyor. Yani şiir bir delilik biçimi bence. Sınırlar kayboluyor artık. Şiirde dili de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani romandaki kadar böyle günlük hayatta kullandığınız gibi kullanmanız beklenmez. İmla ile oynayabilirsiniz, noktalama işaretleriyle oynayabilirsiniz. Bazı harfleri belki tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Cümlenin normal yapısını kırabilirsiniz. O yüzden de şiir gerçek bir delilik işi bence ve şiir yazmak da, yazmak zaten bence bana sorarsanız yaşadığınız, normalde yaşarken olduğunuz insanla alakalı. Yani eğer siz delice düşünmeyi hayatınızın normalinde bilmiyorsanız oturup da bir delice düşünme biçimi olan bir şiir yazamazsınız. O yüzden Şair olunmaz aslında, şair doğulur diye inanıyorum ben. Oturup sıkıcı bir hayat yaşayıp çok rutinlere bağlı düşünürken bir anda şiir yazamazsınız. Sizin zaten bu deliliği hayatınızın içinde deniyor olmanız lazım. Ve o yüzden diyeceğim o ki şiir yazarken sınırların kaybolması çok korkutucu bir deneyimdir bana sorarsanız. Bununla başa çıkabilmek bu deliliğe alışkın olmanız gerektirir ve delilik hepimizin çok korktuğu bir şey. Hatta Rollo May'in Yaratma Cesareti kitabını okuduysanız orada şeyi söyler. Söyler deyince de böyle beylik beylik geniş zamanlı konuşan fularlı tipler gibi oldum. Orada şöyle diyor. Akıl hastanelerinde nevrozu olan hastalar, yani gerçeklikle bağı kopmuş olan hastalar sınırları kaybettiklerini hissettikleri için kapatıldıkları odalarda duvarlara sürünerek yürüyorlarmış. Çünkü o duvarların sınırlarını hissetmek onlara güvende hissettiriyormuş. Hatta bunu okuduğumda aklıma şey gelmişti. Benim eğer daha önce dinlediyseniz evime fare girdiğini anlattığım bölümde fareleri çok gözlemlemiştim. Daha doğrusu faremi gözlemlemiştim. Duvarın dibine dayanarak hep gidiyordu. Çünkü karanlıkta önünü göremediği için o duvara yaslanmak ona güven veriyordu. Sınırlarla ilgili böyle bir güven hissi var bence. O yüzden hani sınırların kaybolduğu, mesela sevişirken kişisel sınırlarımızın kaybolduğu ya da şiirde dilin sınırlarının kaybolduğu böyle alanlarda tedirgin hissedebiliyoruz kendimizi. Demek ki sınırlar içgüdüsel olarak bir güven veriyor bize. Bunu nereden aklıma geldi derseniz, geçenlerde erkek kardeşimle konuşuyorduk telefonda. Ve onunla çok ilginç sohbetlerimiz oluyor. Hani hayat üzerine böyle felsefik sohbetler yapıyoruz. O yüzden şanslı hissediyorum kendimi böyle bir kardeşim olduğu için. O da bana şeyden bahsetti. Dedi ki, İletişim konusunda düşünüyorum bir süredir ve hani birisi bize bir şey anlattığında, hani başına kötü bir şey gelmiş mesela, hemen ona kendi hayatımızdan örneklerle ya da okuduğumuz şeylerden örneklerle bir teselli sunmaya çabalıyoruz. Aslında karşımızdaki insanın tek isteği anlatmak ve o yüzden bizden beklentisi de aslında susmamız. Yani çünkü senin içinde ne var? Senin için neye tekabül ediyor? Bu onu merak etmiyorum ki ben. Benim bir derdim var. Bugün canımı sıkan bir şey oldu. Sana onu anlatmak istiyorum, dökülmek istiyorum. Senin de kendi içinden bir şeyler çıkarma çabasına girmeden, o telaşa girmeden kendi defterlerinin hepsini bir kapatıp benim defterlerime yazdıklarımı dinlemeni istiyorum. Aslında bunu yapmak çok zor. Yani kendime de fark ediyorum ki birkaç dakika bile dinlemekte zorlanıyorum bir insana. Hemen bir şey deme isteği duyuyorum hani anladığımı belli etmek için. Aslında anladığını belli etmenin en güzel yolu susmak ve dinlemek. Yani kimse akıl falan istemiyor senden. Onun istediği şey anlaşılmak. Yani çünkü hepimizin bence en temel ihtiyacı dinlendiğimizi, anlaşıldığımızı bilmek. Çünkü o zaman var olduğumuzun farkına varıyoruz. Evet, ben varım. Birileri beni görüyor, birileri beni duyuyor diyoruz. Eğer bu olmazsa yalnız hissediyoruz. Ve ben düşünmeye başladım, bana yalnızlık hissi ne zaman basıyor diye. Ne zaman yani ben duyulmuyorum, görülmüyorum acaba diye. Hafta sonları. Çünkü biliyorsunuz psikanalize gidiyorum ben, ya da bilmiyorsanız söyleyeyim. Psikoterapi normal karşılıklı koltuklarda oturularak yapılan klasik psikoterapi var. Bir de Freud'un hayatımıza sokmuş olduğu psikanaliz aslında bir divana yatarak yapılıyor. Divana yatıyorsunuz. Ben yattıktan çok kısa bir süre sonra hemen böyle dirseklerimle, hani gözüne ışık girmesine kapatırsın ya kolunu, öyle kapatıyorum ve iç dünyama dönerek konuşmaya başlıyorum. Burada terapist arkanızda oturuyor, analist, ve çok mecbur kalmadıkça size bir şey söylemiyor. Kardeşimin yapmamızı salık verdiği gibi sadece dinliyor. O yüzden siz anlattıkça anlatıyorsunuz, anlattıkça anlatıyorsunuz susana kadar. İşte böyle bu anlatıya dayalı bu terapi türü de haftada en az 3 kere gitmeniz gerekiyor. Hatta 5'e kadar gidilebiliyor. Çünkü biliyorum çok vakit ve çok gerçekten de maddi olarak özveri gerektiren bir süreç. Ama bunun böyle olmasının sebebi karşınızdaki insanın, yani karşınızda değil arkanızda sizi dinleyen insanın sizi çok ciddi bir şekilde tanıması gerekiyor. Sizle bir ilişki kurması gerekiyor. Neyse, ben işte pazartesi, salı, perşembe günleri gidiyorum. Ve bu arada Adam Phillips psikanaliz için diyor ki, psikanaliz insanı iyileştirmek için değil, zaten iyi olduğunu göstermek için sunulan bir tekniktir. Yani biraz araştırırsanız hani, şimdi burada uzun uzun anlatmayayım. Aslında kendi derinliğinizi keşfetmek için, meraktan dolayı yapılan bir süreç. Neyse, ben hafta içleri bu divanda yatıyorum. Beni dinleyen birisi oluyor. Ama hafta sonu tek başıma kalıyorum. O yüzden hafta sonları galiba var olduğumu hissetmekte zorlanıyorum. Ve o yüzden hafta sonları işte bana bir melankoli çöküyor. Çünkü ben acaba yok muyum diye bir endişe geliyor. Zaten zamanın çoğunu yalnız geçiren bir insanım. Ve var olmakla ilgili sorunlar da zaten insanın en temelindeki sorunlar. Hani bu podcast'in girişinde dediğim gibi varoluşsal sancılar. İnsanı uyutmayan sancılar. O yüzden ben de düşünmeye başladım bu hafta sonu. Acaba beni bu duyulmaya, görülmeye olan açlığım nereden geliyor diye. Tabii ki cevabı her şeyde olduğu gibi çocuklukta. Demek ki çocukken benim konuştuklarım anlaşılmamış. Yani benim dilimi konuşan, anlayan birisi yokmuş. Düşündüm neler yaşadım diye. Aklıma ilk gelen örnek şu oldu. Ben çocukken babam evde hep portakal suyu sıkardı. Sanırım sebebi çok yoğun çalıştığı için ve bizi ayıracak vakti olmadığı için o evde geçirdiği kısıtlı vakitlerde de hani böyle meşakkatli bir şey yaparak bizi umursadığını belki belli etmeye çalışıyordu. Kendi kafamda öyle açıklıyorum. Neyse, böyle kilolarca portakal alır, böyle gerçekten hani bu Taksim'in girişindeki büfelerde yaptıkları gibi böyle canhıraş portakal sıkardı. Yani babamın o böyle hani kollarını sıyırmış o görüntüsü hala gözümün önüne bütün berraklığıyla geliyor. Ama şöyle bir şey vardı. Diğer kardeşlerim ve annem ve babam portakal suyunu böyle sıkıldığı gibi kana kana içerken ben içemezdim. Çünkü o içindeki pütür pütür posalar benim midemi bulandırırdı. O yüzden babam bana tel süzgeçten geçirerek o portakal suyunu verirdi. Böyle hani içinde bir nokta, zerre bile gelmemesi lazım benim ağzıma. Yoksa gerçekten midem kalkıyordu ve öğürüyordum. Bu arada hala böyleyim. Kesinlikle içemem posa. Tiksinirim pütürlü olan her şeyden. Neyse. Bir gün ben böyle hastalandım ve bir ilaç yutmam gerekiyor. Evde de kalabalık, bayram mıdır işte bir şey var yani, bir misafirler gelmiş. Ve o ilacı içmem lazım. Bir türlü içmek istemiyorum. Ondan sonra annem nasıl içeceksin dedi. Dedim anne portakal suyu sıkarsan hani öyle içerim. Annem portakal suyu sıktı böyle oflayarak ve sonra verdi. Hiç unutmuyorum, böyle bir küçük Türk kahvesi fincanına koydu bir de. O da benim böyle aklıma takılmıştı. O küçücük şeyle nasıl kafama dikeceğim. Hani şöyle bir insan bir su bardağıyla verir. Neyse. Sonra anne dedim ben bunu böyle içemem. Bu posalı. Olur mu öyle şey dedi. İçeceksin. Ama anne dedim benim midem bulanıyor. Mide falan bulanmaz dedi. Bunu böyle içeceksin. Ve yani bir şey diyemedim. Annem zaten misafirlerin yanına döndü. Elimde böyle o fincanla içinde süzülmemiş portakal suyuyla kaldım. Bir elimde de ilaç yani. Ne yapacağım ne yapacağım? İlacı ağzıma koydum. O portakal suyunu hop diye kafaya diktim. Ve dikmemle midem böyle bulanmaya başladı. Anne midem bulanıyor diye salona girdim misafirlerin içine. Daha diyemeden zaten ayakta kusmaya başladım. Halının ortasına. Annem şaşırmıştı. Yani ve ben de onun şaşırmasına şaşırmıştım. Çünkü zaten biliyorsun benim içemediğimi, bu posayı. Ve ben sana söylemişim anne içemem diye. Yani bunu neden acaba bir şımarıklık gibi algıladın ve inatla reddettin ve zorla neyi acaba ispat etmeye çalışıyordun bana posayı içeceksin derken neyin savaşını veriyorduk bilmiyorum ama bu örneği hiç unutamadım. Annem çünkü buna benzer şeyleri hep yapmaya devam etti. Portakal suyunu hep bana sıkmadan ileride birkaç kere zaten hiçbir zaman eliyle sıkmadı boşanmadan sonra ama dışarılarda bir yerlere denk geldiğinde direkt elime verdi. Anne dedim ben içemiyorum ya. Aa olur mu öyle diye sanki ilk kez karşılaşıyormuşuz gibi hep yeniden şaşırdı. Mesela pilavımı hep koyduğunda ölüme karabiber eker annem. Ekerdi daha doğrusu, artık görüşmüyoruz. Ve hep söylerdim anne ben karabiber yiyemiyorum diye. Hiç umrunda olmazdı annemin ve her seferinde yeniden ekerdi ve yine şaşırırdı ne demek yiyemiyorum diye. Yani şey çok ilginç hani. Sanki aynı evde yaşamıyoruz ve onun öz evladı değilmişim de. Bir misafirlikte karşılaştığım bir teyzeymiş gibi hani iyi niyetle döküp sonra da şaşırırdı hep annem. Ve bu tabii ki sadece yemeklerle ilgili değil. Annemle aramda pek iletişim olmadı. Boşanıldığı zaman mesela terapide konuştukça fark ediyorum. Annem bana hiç sormadı. Hatta anlatmadı biz boşanıyoruz diye. Sen ne hissediyorsun diye sormadı. Zaten yatılı okulla yollanmıştım ve annem boşandıktan sonra İstanbul'a okulumun olduğu şehre taşınmasına rağmen Gündüzlü'ye geçmedim. Belki iyi niyettendir diyeceğim ama bu yüzden annem ve kardeşlerimi hiç görmeden büyüdüm ve hafta sonları eve geldiğimde hiç bana sorulmadı. Bir kez bile Deniz okulun nasıl geçti diye sorulmadı. Ve ben orta üçteyken tüm yaşıtlarımdan daha geç regl oldum. Bana regl ile ilgili bir konuşma hiç kimse yapmadı. Deniz bir gün kanayacaksın. Bacaklarının arasından kan gelecek diye. Bir gün tuvalete gittiğimde kanın geldiğini gördüm. Ve biliyordum, bir yerlerden duymuştum ama kendi vücudumdan geldiğinde ne yapacağımı bilemedim. Korkudan ziyade utanç hissettim. Ve tuvalet kağıdını tomar tomar katlayıp kilodumun içine koydum. Ve utancımdan bir süre ped almaya da gidemedim bir yere. Çünkü ped satın almaya da kasiyerle göz göze gelmeye çok utanmıştım. Hatırlamıyorum ne kadar ama bir süre böyle tuvalet kağıdıyla geçiştirdim bu süreci. Sonra bir şekilde harçlığımdan para biriktirip ped almayı başardım herhalde. Ve ortaokul mezuniyetimi hatırlıyorum. Ortaokul mezuniyetine gideceğim zaman, bu arada annemin beni yolladığı tek mezuniyettir. Sonrakilerin hepsinde paramız olmadığını söyleyerek mezuniyete gidemeyeceğimi söylemişti. Okul gezilerinin de hiçbirine gitmedim. Eğer aranızda gidemeyenler varsa ve ailesinin gerçekten maddi gücü yoksa normaldir ama o kadar parasız olduğumuzdan emin değilim. Hani oturduğumuz ev bize aitti ve annem diş hekimiydi. Yani tabii ki Çeliktepe'de çalışan öyle sosyetik diş hekimlerinden değildi biliyorum ama yine de zannediyorum ki bir mezuniyete gidecek paramız vardır. Neyse olsun, canımız sağ olsun. Ama ağda yaptırmak istemiştim ben bacaklarıma çünkü hayatımda hiç ağda yaptırmamıştım ve sanırım artık bunu büyümenin bir işareti olarak sayıyordum ve hani mezuniyette ilk kez kısa elbise giyeceğim için diğer insanlar gibi olmak istedim, diğer kızlar gibi. Anneme bunu söylediğimde ne gerek var dedi. Zaten açık kumralsın sen, kılın falan yok dedi. Ve bu konuda böylece kapandı. Bacaklarımdan utanarak gittim. Tabii ki bu kıl meselesini, ağda meselesini falan ayrıca konuşuruz daha sonra ama üzülmüştüm hani. Oradaki mesele sanırım kıllarımdan da öte bedenimle ilgili olan değişikliğin yine görmezden geliniyor olmasıydı. Memelerim çıkmaya başladı lisenin başında ve iki tane arkadaşım yatakhanede, hiç unutmuyorum, bir gün birden dalga geçmeye başladılar benimle. Deniz işte memelerin çıkıyor ama sütyenin yok. Ha. İşte memelerin sarkacak sarkacak. O kadar çok sarkacak ki göbeğine kadar inecek. Ve ondan sonra sen memelerini sol memeni sağ omzunun arkasından, sağ memeni sol omzunun arkasından böyle atkı gibi çapraz atacaksın dediler. Böyle hiç umursamıyormuş gibi yapmaya çalıştım ama yani memeler ve memelerin sarkmasına dair bir şey bilmiyordum ve çok korktum. Çok utanç hissettim. Çünkü annem bununla ilgili de konuşmamıştı ve bana sütyeni almamıştı. Ve çok az harçlık alıyordum ben. O harçlıktan yemeğimden kısarak böyle kantinden bir şeyler almayarak para biriktirdim ve semt pazarına gidip hiç unutmuyorum siyah bir sütyen aldım kendime. Her şeyle o sütyeni giymeye başladım ve o sütyenden o kadar utanıyordum ki bu arada eve geldiğimde bu konular konuşulmadığı için bütün kıyafetlerimin en altına, dolabın en dibine saklıyordum o sütyeni. Ve bütün bunlar tabii ki olurken bir yandan zannetmeyin ki okulda her şey çok iyiydi. Okulda da daha önceki bölümlerimi dinleyenler bilirler. Zorbalığa uğruyordum ve hatta cinsel tacize de uğramıştım. Ama bunlarla ilgili de yine konuşma fırsatım olmadı çünkü annem hiç sormadı okulda ne oluyor diye. Annem bir kez bile bana Deniz ya ne haber demedi. Annem hep eve geldiğinde çok yorgunum hadi bir çay koy dedi. Biz de annemize, diğer kardeşlerimle hep çay koyduk. Annem yorgun olduğu için. Bana hiç yani sorulmadı. Ne hissediyorsun? Nu geçtim. Ne oldu? Ya ne yaptın diye. Hani Burak'ın dediği gibi öyle susup, ya susmaya geçtim. Lafıma karışarak bile olsa beni dinleyen olmadı. Bu da bana ne öğretti? Bir çocuğa ne öğretir bu? Kendi isteklerimin önemli olmadığını, kendi yaşadıklarımın önemli olmadığını. O yüzden karşımdaki insanın isteklerini öncelikle çay içmesi gibi, yorgun olması gibi bunları düşünmem gerektiğini, Kendi isteklerimi bastırmam ve dolayısıyla da vücudumu dinlememem gerektiğini öğretti. Bir kitap okudum yakın zamanda. Çocuklukta ihmalin izi, boşluk hissi diye. Orada sayfa bendeki 21. baskısıymış. 257'de diyor ki, çocuğunuzun sizin onu sevdiğinizi sadece bilmesini değil, aynı zamanda hissetmesini sağlamak son derece önemlidir. Sıcak, umursayan kucaklamalar, kahkahalar ve onun kişiliğini gerçekten sevdiğinizi hissettirmek bu duyguyu aktarmak açısından önemlidir. Ve 258 ve 259. sayfalarda diyor ki, üzgün olduğunu hissettiğinizde ona sımsıkı sarılın. Üzgün olduğunu hissederseniz ona her şeyin yolunda olup olmadığını sorun. Buna ihtiyacı olduğunu hissettiğinizde çocuğunuzla ekstra zaman geçirin. Çocuğunuz okula başlama ya da bitirme, taşınma, arkadaş çevresinin değişmesi ve benzeri durumlarda bir geçiş sürecindeyse ya da herhangi bir zor evreden geçiyorsa bu konuyu onunla konuşun ve ne yaşadığını hissettiğinizi anlaması için ona özel bir şeyler yapın. Genel anlamda ne hissettiğinin farkında olun. Ona duygularının bilincinde olmasını ve bunları kelimelere dökmesi konusunda yardımcı olun. Bu duyguları kabul edin ve sizin için geçerli olduğunu hissettirin. Bunların hepsini duygusal beslenme olarak içselleştirecektir. Bunları okuduğumda aklıma şu geldi. Bir gün annemle arabadaydık ve trafikte kalmıştık. 1,5-2 saattir falan arabanın içindeydik, köprüde sıkışmıştık. Ve müzik olarak Türk sanat müziği açıktı çünkü annem onu severdi. Başka hiçbir müzik zaten dinlememiz mümkün bile değildi. Ve ben de Türk sanat müziği, Türk halk müziği gibi böyle ağlak müziklerden çok kendimi kötü hissediyorum. Çünkü yatakhanede ilk senede 10 yaşımdayken Karabük'ten İstanbul'a hafta sonları gidip gelirdim otobüsle. O zamanlar otobüste böyle müzik yayını yapardı. Şoför ne dinlerse bütün otobüs onu dinlerdi. Ve ben zaten kardeşlerimden, ailemden ayrılıp 7 saatlik bir yolculukla İstanbul'a dönerken ağlayarak bir yandan da bu halk müziği, sanat müziği gibi şeyler dinlediğim için hala ben de onları depreştiriyor ama annemin umurunda olmazdı. Neyse. Ben bu müziği dinleye dinleye içim sıkıştı sıkıştı. Herhalde aklıma bunlar geldi ki anneme şey dedim. Anne ya dedim ben dedim yakınlarda dedim bir şey okudum. Çocuğun yatağının anneyle babanın yatağından ayrılmasının zamanı çok önemliymiş. Sen benim yatağımı ne zaman ayırdın? Annem de çok erken bir zamanda ayırdığını söyledi. İşte dedim bu yaptığın şey dedim çok tehlikeliymiş. Çünkü ben dedim ağladığım zaman senin sesini duyamadığım için güvende olacağım hissi bende oturmamış. O yüzden dedim ben çok güvensiz oldum. Anneme böyle çıkıştım yani bulaştım. Herhalde 20 yaşında falanım o zamanlar. Annem çok kızdı. Ben böyle biraz konuştum konuştum. Beni dinliyor diye gaza geldim. Meğerse o anda içinden köpürüyormuş. Biz köprüden çıkınca evimiz Altunizade'deydi. Altunizade'de bir mağaza vardı ayakkabı mağazası. Orada birden durdu. Hiç konuşmadan beni istop ettirip arabayı in dedi. Aşağı in. Eve yürüyerek gel. Madem dedi ben bu kadar kötü bir anneyim yürüyerek gel. Ben bunu ve ondan sonra benimle birkaç sene konuşmadı. Hatta ondan sonra ben diş hekiminden mezun olurken mezuniyette eğer anneniz babanız falan diş hekimi ise onlar çıkıp sahneye diplomanızı onlar veriyorlar. Ben de anneme yazdırmıştım diplomayı bana versin diye. Annemle orada barışırız zannediyordum ama annem o gün bana diplomayı sahnede sarılmadan verdi ve benim hastam var muayeneye gitmem lazım deyip gitti. Ve ben annem ne kadar haklı. Ben şımarık bir çocuğum. Anneme işte böyle bir şey için hesap sordum. Annem de bana çok güzel bir ders vererek öğretti demiştim. Hep böyle anlatmıştım bu hikayeyi. Şimdi bunu geri alıyorum. Benim orada o hikayeyi anlatırken bu yatak ayırma meselesiyle ilgili anneme hesap sorarken aslında demeye çalıştığım şey bebekken hatırlamıyorum ağladığımda annem orada mıydı ama daha sonraki yaşlarımda konuşmayı öğrendiğimde artık Türkçe derdimi anlatabilirken derdimi anlatma becerim olmasına rağmen bana sormadı annem. Bir derdim var mı diye. Ben ona kırgındım aslında. Ve bunun yüzünden ne oldu? Daha sonra hayatıma giren sevgililerim de mesela hep böyle insanlardan seçtim. Beni dinlemeyen, duymayan, önemsemeyen. Çünkü onlar tanıdık geldi. Yani çocukken salçalı ekmek yiyerek büyüdüyseniz, daha sonra en pahalı Fransız restoranına da gitseniz salçalı ekmek size tanıdık gelir. Hani eliniz ona gider. O yüzden ben de o insanların sevgisi gerçek gibi geldi bana. Sevgi o diye öğrendiğim için. Beni hep umursamayan insanlarla birlikte oldum. Hatta konuştuğumda özellikle beni susturmaya çalışan, sıkıldığını belli eden insanları tercih ettim. Hatta bir tane sevgilim için terapide anlatırken terapistime şöyle demiştim. Beni o kadar dinlemiyor ki hani. O kadar böyle orada öyle dümdüz duruyor, boş boş bakıyor. Bir an önce kendi işine dönmek için hevesle bekliyor ki hani. Bu adamı kaldırsak, evden gitse, onun yerine hani şu bankalarda bazı böyle reklamlarında oynayan insanların böyle dev kartonetlerini yapıyorlar ya, bankamıza hoş geldiniz diye insan boyutundaki o kartonetler seni karşılıyor. Öyle bir kartoneti olsa evde hiçbir şey fark etmez demiştim. Ve sonra yakın zamanda psikanalizde de anneme anlatırken şöyle dedim. Anneme dedim bu odaya getirsek bir şekilde ve onu zorla oturtsak bir sandalyeye, zincirlerle bağlasak ve Otomatik Portakal filmindeki gibi görmesi için gözlerine böyle kürdanlarla açık tutsak ve zorla konuşsak, anne bak beni küçükken hiç dinlemedin, duymadın diye, yine de bizi duymaz yani. Çünkü kalbine ulaşamayız gibi hissediyorum dedim ve sonra kendimi çok kötü hissettim. Ben böyle söylediğim için benim çok kötü biri olduğumu mu düşünüyorsunuz? Anneme işkence etmek istediğimi mi düşünüyorsunuz dedim. Terapistin bana dedi ki, benim duyduğum tek şey annenize sesinizi duyurmanın çok zor olduğu. Sonra fark ettim ki gerçekten de öyle. Ben hani deniliyor ki Deniz yazmaya, konuşmaya bir yeteneğin var. Ya belki de bu yeteneğimi geliştiren şey bu olmuştur. Çünkü ben çocukken beni kimse duymadığı için hep odama kapanıp kendi kendime kitap okurdum. Ve bir süre sonra yazmaya başladım. Çok küçükken şiir ve kısa öyküler yazmaya başladım. Hatta sonrasında ortaokula başladığımda benim sessizliğimi fark eden çok kıymetli bir İngilizce öğretmenim vardı, Mrs. Tutton. Beni kütüphaneye götürüp Judy Blume diye bir kadın yazarla tanıştırmıştı. Ve onun kitaplarını okutmaya başlamıştı bana. Ve onun kitaplarını okuyup sonra Mrs. Tutton'la aramızda sadece ikimizin arasında dönen bir günlük tutmaya başlamıştık. Ben kitaplar ve yaşadıklarımla ilgili bir şeyler yazıyordum ona, o deftere. O da o deftere geri cevaplar yazıyordu. Böyle mektuplaşıyorduk o defterin içinde. Ve böylece Mrs. Tutton denilen yabancı bir kadınla ben anlaşıldığımı hissetmeye başladım. Judy Blume denen bir yabancı kadınla benim dünyamı, beni hiç tanımayan, hatta dilimi konuşmayan birisinin görebildiğini, anlayabildiğini keşfettim. Ve ilginç yani. Ana dil diyorlar adına ama annemizin dili yani en iyi bizi anlaması gereken. Ama benim annemle ben aynı dili konuşmadan büyüdüm. Çok ironik bir şekilde yabancı bir dil olması gereken İngilizceyi keşfetmemle birçok yazar, birçok yönetmen keşfettim. Benle aynı ana dilini konuşmayan, yabancı bir dil konuşan ama aslında beni çok daha tanıdığını hissettiren bir dili paylaştığım insanlar oldu bunlar. Diyeceğim o ki aynı dili konuşmak gerçekten hani çok önemli. Var olduğunuzu hissetmek için. Hani bu bazen üzüntünün dili oluyor. Bazen öfkenizin dili, bazen yalnızlığınızın dili, bazen neşenizin dili. Bu dilin hangi dil olduğu önemli de değil aslında. O yüzden yüreğinde belki hani böyle bu kelime de biraz kulağa şey gibi geliyor. Yürek çok fazla böyle insanların dilinde çok fazla kullanılmış, çok içi boşaltılmış bir kelime ama gerçekten önemli, hatırlamak lazım. Yüreğinde aynı dili konuştuğunda bir insan sizin ne demek istediğinizi anlamaya çalıştığında aslında hangi dili konuştuğu önemli değil. O yüzden siz de zannetmeyin ki bu doğduğunuz toprakların diliyle sıkıştınız. Bu coğrafyanın insanlarına sadece kaldınız. Dünya kocaman. Dünyanın başka kıtaları var. Bu dünyada çok başka insanlar, çok başka coğrafyalar, Çok başka hayatlar var. O yüzden bu sınırların dışına çıkmak isterseniz, bu dünyanın hepsinin buluşturan ortak bir dil olan İngilizceyi konuşmak isterseniz, size bir uygulamadan bahsedeceğim. Cambly. Zaten herhalde artık bilmeyen yoktur ama varsa hemen açıklayayım. Cambly online bir İngilizce öğrenme uygulaması. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle görüntülü olarak konuşup eğitim alıyorsunuz. Yani öyle İngilizceyi lise derslerindeki gibi tahtaya cümle yazıp böyle deftere geçirerek falan değil. Bayağı ana dili İngilizce olan biriyle böyle karşılıklı konuşa konuşa öğreniyorsunuz. Ki bir dil öğrenmenin en doğal şekli bu bana sorarsanız. Hani Amerika'da, İngiltere'de falan doğan bir bebek de sonuçta anne babasıyla İngilizceyi konuşarak öğreniyor. O yüzden ne konuşacağınız da zaten size kalmış hani. Gülerek, eğlenerek de geçirebilirsiniz bu ders zamanlarını. Haftada sadece bir saatinizi ayırarak başlayabilirsiniz bence. Öyle kendinize çok büyük yükler vermeyin. Ama diyorsanız ki ben çok hevesliyim, tabii ki daha fazla zaman da ayırabilirsiniz. Yani İngilizce öğrenme işini diyeceğim o ki bence daha fazla ertelemeyin. Dünyada daha fazla insan, daha fazla dediğim gibi hayal olduğunu keşfedin. Ve şimdi bunun için zaten tam zamanı ertelememeniz için. Çünkü Cambly'de yılın en büyük indirimi var. Tam %60 oranında. Hem birebir derslerde hem de grup derslerinde. Ayrıca hem yetişkinler için olan Cambly'de, yani Cambly Classic'te hem de Cambly Kids'de geçerli. Ve çocuğunuza verebileceğiniz maddi hediyelerin hepsi bir gün çöp olur ama İngilizce bilirse eğer bu ömür boyu önüne çıkan kapıları açması için elinde gerçekten bir altın anahtar olur. Ve tüm dünyayla aynı dili konuşan bir insan bana sorarsanız çok daha mutlu olur. Çünkü bir dünya insana, bir dünya mekana, bir dünya iş imkanına, bir dünya kitaba, bir dünya filme, bir dünya şarkıya ulaşır. Hem anlar hem anlaşılır. O yüzden Cambly ile hemen İngilizce öğrenmeye başlamanız için %60 indirim kodunuz 60 merdiven. Uygulama bağlantısını da bu indirim kodunuzu da açıklamalara bırakıyorum. Bence alıp kaydedin. Dursun bir kenarda. Ve duyguların diline gelince de çocuklukta ihmalinizi, boşluk hissi diye geçen bu kitapta David diye bir adamın hikayesini okudum. David 7 çocuklu bir ailenin çocuğu olduğu için David'e neredeyse hiç sıra gelmiyor. Ailesi onun farkında bile değil. Kalabalığın içinde kaynayıp gidiyor. Benim annem de 7 kardeş ve 7 kardeşin sondan ikincisi. Yani anneannem ona gelene kadar 6. çocuğu, yani anneannemin çok çocuk doğurmuş. Ve muhtemelen anneannem onu doğurduğunda artık enerjisi çoktan tükenmişti. O yüzden de muhtemelen anneme pek bir ilgi gösterilmedi. Ve duygularına önem verilmedi. Annem de duyguları paylaşmamanın normal olduğunu öğrendi muhtemelen, birçok insan gibi. Hayatımdan benim böyle çok insan geçti. Dediğim gibi erkek arkadaşlarımı da hep böyle insanlardan seçtim. Bir tanesi o kadar duygularını tanımaktan korkuyordu ki her anksiyete krizi geçirdiğinde kalp krizi geçirdiğini zannediyordu. O yüzden duygularından korktuğu için insanlar onları tanımadıkları için şiirle, kitapla dalga geçiyorlar bazen. Böyle sanki hani aptalca bir şeymiş gibi. Ve fark ediyorum ki bu insanları okumaya ve hissetmeye yeniden başlatan şey genelde çocuk yapmaları oluyor. Çünkü kendi çocuklarına duygularını anlatmaya çalışırken, çocukların yaşadığı duyguları anlamaya, onları tercüme etmeye çalışırken bocalıyorlar ve yıkım yaşıyorlar. Çünkü sen bir çocuğa gelip hissetmek cool değildir diyemezsin. Yani çocuk ağladığında of amma drama queensin diyemezsin. İşte o zaman duyguları tanımak ve geçerli olduğunu kabul etmek durumunda kalıyorlar. Ve o zaman işte ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Aslına bakarsanız çocuklar doğduğu anda hepsi duyguların, yani insanların dilini konuşuyorlar. Hepimiz bu dili bilerek doğuyoruz. Ama zamanla unutuyoruz. Bu hisleri bastırıyoruz. Onları koyacak bir yer bulamadığımız için bu dünyada. O yüzden çocuk kitaplarına dönmek lazım belki de. Yani bu çocuklukta ihmalin hissi, boşluk izi belki kitap olarak size korkutucu geliyor olabilir. O zaman buna alternatif olarak başka bir kitap söyleyeceğim. İsmi Boşluk. Diğerinkisi gibi uzun uzun değil ama aynı kelime geçiyor içinde, boşluk. Ve bu bir çocuk kitabı. Anna Lenas isimli birisi yazmış. Bu kitabı size şimdi okuyacağım, çok kısa bir kitap olduğu için ama almanızı tavsiye ederim. Çünkü içindeki illüstrasyonlarla birlikte aslında çok daha anlamlı. Yüksek tepelerden birinde, sıradan bir köyde, minicik bir evde ailesiyle birlikte Julia adında bir kız yaşarmış. Julia herkes gibi gayet normal ve sıradan bir kızmış. Huzurlu ve mutlu bir hayatı varmış. Derken günlerden bir gün tüm bunlar ansızın yok olup gitmiş. Julia ise Kocaman bir boşlukla kala kalmış. Koskocaman bir boşluk. Boşluktan soğuk giriyormuş. Canavarlar çıkıyormuş. Boşluk her şeyi içine çekip yutuyormuş. Julia boşluğu doldurmaya, kapamaya, silmeye, hatta saklamaya çalışmış. Ama boşluk gittikçe büyümeye devam etmiş. Bunun üzerine Julia bir gün kendi kendine demiş ki, tek yapmam gereken boşluğu tıkayacak doğru tıkacı bulmak. Gerçekten de Julia'ya çeşit çeşit tıkaç sunulmuş. Bu tıkaçlar arasında iyi olanlar varmış. Burada kedileri gösteriyor. Bir de iyiymiş gibi görünenler. Burada da bir erkek arkadaş var. Hileli tıkaçlar varmış. Bir de gerçekten tehlikeli olan tıkaçlar. Durmadan araştırmasına rağmen kendisine uygun tıkacı bir türlü bulamamış. Derken bir gün araştırmayı bırakıvermiş. Ne kadar baş döndürücü bir his. Julia biraz sendeledikten sonra kendini yerde bulmuş. Üzüntüsüne yenik düşen Julia gözyaşlarını tutamamış. Önceleri yavaşça, ardından bağıra çağıra ağlamaya başlamış. Nihayet sakinleşip sessizliğe gömülmüş. Bu sessizliğin içinde Julia, topraktan gelen ve onunla konuşan bir ses duymuş. Dört bir yana araştırmayı bırak. Kendi içine bak. Kendi içime mi? İşte böylece kelimeler dökülmeye başlamış. Renkler ve melodiler. Orada öylesine muhteşem dünyalarla karşılaşmış ki önceden onların hayalini bile kuramazmış. Bunlar sihirli dünyalarmış. Onu yeniden hayata bağlayan sihirli dünyalar. Orada kendini gerçekten iyi hissetmiş, evinde gibi. Bu keşfinden memnun olan Julia, başkalarına da farklı bir şekilde davranmaya başlamış. Bir de ne görsün, meğer onların da kendilerine ait sihirli dünyaları varmış. Onlar da bu dünyaları sık sık ziyaret eder, güzel hediyelerle dönerlermiş. Birbirleriyle paylaşabildikleri güzel hediyelerle. İşte böylece boşluk yavaş yavaş giderek küçülmeye başlamış. Neyse ki hiçbir zaman tamamen yok olmamış. Böylece Julia ne zaman isterse bu sürprizlerle dolu dünyaya geri dönebilecekmiş. Ben de belki çocukken dilim anlaşılmadığı için içimdeki boşluğa döndüm. Oradaki sürprizli dünyayı keşfettim ve şimdi bir podcast yaparak sizlerle paylaşıyorum. Yüz binlerce insan dinliyor ama annenin yerini tutuyor mu? İkisinin yeri çok başka elbette. Ben kendi annemin böyle olduğunu kabul ettim. Size anlatmamın sebebi bir şeyleri değiştirmek. Bu podcast'i dinleyen kadınlar arasında anneler varsa eğer, umarım kendi ana dillerini çocuklarına öğretmeye çalıştıkları kadar çocuk dilinde konuşmaya çalışırlar. Çünkü hepimizin en büyük isteği duyulmak ve anlaşılmak. Ben annemi zincirlere bağlayıp kürdanlarla gözlerini zorla açmadım. Ama evimin girişindeki onlarca sanatçının eseri arasında bir de bir fotoğraf var. Annemin 16 yaşındayken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı, boğazlı kazaklı. Belki de içten içe o yaştaki o genç kızın beni anlayacağına, benim dilimi konuşabileceğine inanıyorum. Diyorum ve bu podcast'in de sonuna geliyorum. Sıradaki şarkı duyuyor musun beni diye bağırmak isteyen herkes için gelsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
Saatler durmuş bugün sonsuz yalnızlığımda. bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış. Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün. Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün. Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi?